Değerli dinleyicilerimiz, merhaba. Gönülden sevgiler, saygılar tüm Erkam Radyo dinleyicilerine. 96.8 Kalbinizin Sesi, Erkam Radyo'dan sevgiler, saygılar. Evet, bir ayı geride bıraktık. İstanbul'un Sırları programı devam ediyor. Bugün bakalım neler göreceğiz, nereleri gezeceğiz. Nasıl bir hafta geçirdik? İnşallah güzel bir hafta geçirmişizdir ve yeni haftamız, yeni pazartesimiz güzel olsun. Bu haftamız daha bereketli olsun inşallah. Tüm ülkemize, milletimize, vatanımıza Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Tekrar merhaba, sevgiler. Değerli dinleyicilerimiz, geçen hafta bir yarışma yapmıştık. Soru sormuştuk 3 tane. Ve soruların cevaplarını gönderdiler. Sağ olsun 30 kişi yarışmamıza katılmış, e-mail ile göndermişler. Ve biz bir kura çektik. Kurada 5 tane arkadaşımız, radyo dinleyicimiz kazandılar. Şimdi ilk programımıza başlamadan bu kardeşlerimizin isimlerini okuyacağım size. Adreslerine gönderdiler bizi, sağ olsunlar. Erkam Yayıncılık tarafından 5 tane muhterem Osmanur Topbaş hocamızın İbret Işıkları kitabımız gönderildi adreslerine. Ellerine sanırım ulaşmıştır bugün itibariyle. Yine bugün inşallah yarışmamız olacak. Evet, geçen haftaki yarışmayı kazananlar. Sorularımız vardı. Ne demiştik efendim? İlk yangın havuzu nerededir demiştik. Nerede yapılmıştı demiştik. Cevabımız Fatih Camii olacaktı. İkinci sorumuz neydi? Akide şekeriydi. Ne kadardı? 400 gram ağırlıkta olacaktı, değil mi? Evet, 400 gramı. Bunu biraz karıştırmışlar. Kaç gram olacağını bilememişler, sağ olsunlar değerli dinleyicilerimiz. 400 gram olacaktı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Üçüncü sorumuz neydi? Üçüncü sorumuz da özellikle İstanbul'un sırlarıyla alakalı bir soruydu. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Üçüncü sorumuz neydi? Tamam, üçüncü sorumuzu sormayacağım. Yarışmaya kazananlar birincisi Enis Çelik, Muhsin Memiş, Şule Olgun, Mustafa Bilal Alkan ve Davut Memiş kardeşler. Kendilerine kitapları Erkam Radyo tarafından gönderildi. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kitapların gönderilmesine bizlere sponsor olan Umut Gold'dan Ahmet Nuri Şirikçi kardeşimize de teşekkür ediyoruz katkıları için. Yarışmamız dediğim gibi tekrar olacak. Bu haftanın sorularını ikinci bölümümüzün başlangıcında inşallah yine 3 soru soracağız ve yine sizlere 5 tane kitap hediye edeceğiz. İnşallah göndereceğiz. Evet, yarışmayı kazananları söyledik. Yeni yarışmamız inşallah ikinci bölümümüzde olacak. Devam edeceğiz. Bugün bölümümüzde başka bir konu başlığımız var. İlginç, sizden gelen sorularla hazırlanmış olduk. Efendim, sorular özellikle nedir? Bazı deyimler var. Hocam bunlar açıklar mısınız? Bilmiyorum, duydunuz mu İstanbul deyimleri? Bir tanesi söyleyelim mesela. Bezzaz. Bezzaz ne demek değerli dinleyicilerimiz? Duydunuz mu hiç? Bezzaz. Veya bedesten dersem hatırlar mısınız? Kapalı Çarşı'da var. Sandal bedesten var. Cevahir bedesten var. İşte bezzaz ve bedesten sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü manifaturacıların karşılığı olarak bez ve kuma satan esnafa bezzaz. Çarşılarına da bezzazistan denirdi. Halk ağzında bu zamanda bedesten ya da bedestene dönüştü. Bu kıymetli kumaş satanlara da üstüfeci, dibacı, kadifeci, atlasçı denirdi. Bu bez ticareti özellikle maalesef 19. yüzyıldan itibaren de maalesef İngilizlerin eline geçmiş oldu. Bir diğer deyimimiz var, İstanbul deyimimiz. Nedir o da? Efendim, hatırlayabilecek misiniz ya da eskiler bilirler mi? İstanbul efendileri, beyefendiler, hanımefendiler hatırlarlar mı? Goygoycu derler. Goygoycu. Ne demek goygoycu? Şimdi Muharrem ayındayız. Goygoycu. Muharrem ayında kapı kapı dolaşarak ağıtla ilahiler okuyan kimselere goygoycu denlerdi. Bu neden goygoycu diyorlar? Çünkü öyle yanık okurlardı ki bunlar ilahilerin bir bölümünde oy kaygılı canım derlerdi. Gelirler, oy kaygılı canım. Oy kaygılı canım, işte bu lafı sık sık geçtiği için halk arasında goygoya dönüşmüş, goygoyculuk deyimi de buradan geçiyor. Bu işi yapanlara da goygoycu deniyor. Bir diğer üçüncü deyimimiz ise, yine hatırlarsınız herhalde, eskiler hatırlarlar, apukurya maskarası. Apukurya maskarası gibi olmuşsun. O ne öyle üstün başın apukurya maskarası gibi derler. Acaba nedir Apukurya maskarası? Eski İstanbul'da yerleşik Rum Ortodoksların 40 günlük büyük oruç, yani Paskalya'dan önce düzenlediği bir karnaval olurdu bu. Bu yapılırdı değerli dinleyicilerimiz. Ne zamana kadar? 1945'e kadar İstanbul'da bu olurdu. Bugünkü Kurtuluş, eski adıyla Tatavalla'da böyle karnaval olurdu. Yani oruçtan önce, 40 gün oruçtan önce büyük bir şenlik olurdu. Oradaki Rum vatandaşlarımız şenlik yaparlardı oruçtan önce. İşte bu hengamede yüzlerini boyarlar, panayırlar olur, eğlence. Onların yüzlerine o yapan karnavalda olan katılanı Apakuryas ya da Apakurya maskarası diye deyimler söyleniyordu. Apakurya maskarası da buradan geliyor. Yani yüzünü boyayan o karnavala katılanlara verilen bir deyim. Bir diğer deyimimiz var. Bunu çok sık kullanıyoruz ama acaba manası nedir? Bir bakalım. Ağzınla kuş tutsan nafile derler. Evet, ağzınla kuş tutsan nafile. Ne demekmiş acaba? Bu Osmanlı'nın güçlü döneminde Topkapı Sarayı'nda huzura kabul edilmeyi bekleyen Fransız elçisi için söylenmiş efendim. Neymiş hikayemiz? Kızlar ağasını bir an önce içeri alınmasını zorluyor o Fransız elçisi. Diyor ki o kapıdaki görevli. Şevketli padişahımız bugün çok hiddetli. Az önce külahından tavşanlar çıkaran, alev alev yanan çubukları ağzında söndüren, havaya uçurduğu kuşu ağzıyla ayaklarından yakalayan hünerli bir hokkabazı dahi huzurundan kovdu. Değil ki sen ağzından kuş tutsan nafile diyor. Bu da işin zorluğunu göstermez açısından dönem gösteren başka bir deyimimiz. Neyi gördük? Bezzaz dedik, goygoycu dedik, Apukurya maskarası dedik, ağzında kuş tutsan nafile deyimini gördük. Bir de balık kavağı çıkınca deyimimiz var. Balık kavağı çıkınca, yalnız burada dikkat edin, kavak kelimesi. Sizin bildiğiniz kavak bizim bildiğimiz kavak değil. Hani İstanbul'da Rumeli kavağı, Anadolu kavağı diyoruz ya, o kavak ağaç olan değil. Bakayım neymiş, balık kavağı çıkınca ne demek? İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Kavağı ile Anadolu Kavağı çok rüzgarlı ve tabii ki akıntılı olduğu için balık tutmak buralarda zor. Balığın bol ve fiyatı düştüğünde şehirde tutulan balıklar kavaklara götürüyor, satılıyor. Yani bu bölgede satılıyor. Sair zamanlarda düşük ücrette balık almak isteyenlere balıkçılar "Oo, sizin dediğiniz ücret balık kavağı çıkınca olur" diyorlar. Yani balığın tutulması zor oralarda. Balık kavağı çıktığı zaman demek ki neymiş? Ucuz, bol balık geliyormuş. İşte balık kavağı çıkınca deyimi de buradan kaynaklanıyor. Yani Anadolu ve Rumeli kavağındaki bugünkü İstanbul bölgemizdeki oralarda balığın ucuz veya yüksek fiyata satılması deyimi. Son olarak bir deyimimiz daha var, açıklayalım. Diğer bölümümüze geçeceğiz. Efendim neymiş? Püsküllü bela. Ne demek acaba püsküllü bela? Bu değerli dinleyicilerimiz, hemen hatırlatalım. Eyüp Sultan'a gitmişsinizdir. Sağda ne vardır orada? Fesane vardır. Fesane. Onu yaptıran 2. Mahmut özellikle fesi ilk defa getirdiği için ülkemizde fesin kullanımı. O bugünkü fesanenin de yapılma ilk amacı da budur, fes üretimi. 2. Mahmut devrinde önce askerler ardından da memurlar resmi başlık olarak kullanılıyordu fes. Fes güzel kullanılıyordu ama fesin bir sıkıntısı vardı değerli dinciler. Nedir o da? Fesin tam oturması, kalıbına oturulması ve püskülü. İşte bu püskülün biçimleri, renkleri ayrı ayrıydı. Yağmur ve rüzgarlı havalarda kalıbı bozulan bu fesler ve püsküller karışıyordu. Fesin kullanımı zahmetli ve masraf bir iş olduğu için buna istina eden, elinden kurtulması için bu püsküllü bela demiştir. Yani rüzgarlı havada püskül öne sürüyor, sağa diyor ve bunun taranması, tekrar fesin kalıba sokulması, üf bu ne püsküllü bela diye bu deyim de buradan çıkmıştır. Yeri gelmişken hemen aklıma geldi söyleyeyim. Bir de kafa kağıdı var. İstanbullular bunu bilir. Kafa kağıdı. Hatta benim büyük babam kullanırdı. Kafa kağıdın var mı diye. Yani nüfus cüzdanı demek. Neden kafa kağıdı deniyor? Çünkü 2. Mahmut döneminde yine ilk defa ne oldu değerli dinleyicilerimiz? Nüfus cüzdanı verilmeye başlandı. Aman sakın ha, kaybettin mi kendini kaybetmiş olursun o kadar. Ha, öyle incecik bir kağıt değildi, o defter gibiydi. Peki bunu insanlarımız nerede saklıyorlardı, bu kafa kağıdını ya da nüfus cüzdanını? Tabii ki fesin içerisinde. Fesi ters çevir, içerisine koyuyor. Aman düşmesin, tapemde dursun, kafamda dursun diye. İşte kafa kağıdı deyimi de oradan geliyor. Bugün İstanbul'la ilgili deyimleri ve bazı sözleri gördük. Şimdi programımızın diğer bir bölümüne geçiyoruz. Bakalım neymiş burada. Efendim burada da söyleyeceklerimiz özellikle yanlış bilinen deyimlerimiz var. İstanbul'la ilgili, İstanbul'da kullanılıyor. Gerçi İstanbul demeyelim de tüm halkımız, tüm Türkiye'nin değişik yerlerinde kullanılıyor. Bunu ben düzeltmek için inşallah bundan sonra daha güzel kullanırız. Neymiş o yanlış bilinen deyimlerimiz? Çok sık kullanılıyor. İnşallah bundan sonra biz de düzeltelim, güzel yerli yerinde kullanalım. Ne derler? Güzele bakmak sevaptır. Doğrusu neymiş? Hayır. Güzele bakmak sevaptır. Yok böyle bir şey. Doğrusu güzel bakmak sevaptır. Allah ne diyor? Güzel bak, güzel bakmak sevaptır. Yani hoş bak. Ne derler tasavvufta? Allah'ın bakışıyla bak, hoş bak. Yaratılanız biz, yaratan ne güzel hoş yaratmış. Demek ki deyim neymiş doğrusu? Güzel bakmak sevaptır. İkincisi yanlış bilinen neymiş? Kısa kes, aydın havası olsun derler. Doğrusu bu değil. Kısa kes, aydın abası olsun. Aba. Aydın'da yapılan, üretilen bir kumaş değil mi? Kısa kes, aydın abası olsun. Hava değil. Bir de diğer bir yanlışımız. Su uyur, düşman uyumaz deniyor ya. O değil efendim, doğrusu o değil. Su uyur, düşman uyumazın doğrusu şu. Sü. Sü uyur, düşman uyumaz. Sü, asker demek. Sü, asker. Ama bu zamanla su diye dönmüş. Bir de hani tıraş oluruz ya da banyodan çıkarız değil mi? Ne derler? Ne saatler olsun derler. Saatler, saat. Konusu taktığınız saat değil ya da duvardaki saat değil. Doğrusu ne? Sıhhatler olsundur. Sağlıklar olsundur efendim. Bir diğer deyimimiz yanlış kullanılıyor. Bakalım neymiş o yanlış kullanılan? Su küçüğün, söz büyüğün değil. Bunun doğrusu ne olacak? Sus küçüğün, söz büyüğün. Yani su küçüğün, söz büyüğün değil, sus küçüğün, söz büyüğün. Bir diğer kaba bir tabirimiz var ya, böyle kızdığımız zaman söylüyoruz. Ne diyoruz? Elinin körü diyoruz ya. Doğrusu nedir burada? Körü, kurudur bunun aslı. Mezar demektir. Ölünün kuru demektir bu. Ama ölünün körü yerine elinin körü deniyor. Doğrusu da ölünün kuru. Yani mezar, ölünün mezarı demek. Bir diğer deyimiz ise sıfırı tüketmek deniyor. O var ya, sıfırı tüketti. Sıfır nasıl tükeniyor? Sıfırın kendisi zaten sıfır. Doğrusu neymiş? Zafiri tüketmek. Zafir soluk demek. Yani soluğu tükendi, bitti. Sıfırı tüketmek değil, zafiri tüketmek. Bir diğer son olarak deyimimiz, yanlış kullanılan deyimler ise ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diyoruz ya. Aa, şaşıracaksınız değil mi? Acaba bunun doğrusu neymiş? Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Doğrusu şu sevgili Erkam Radyo dinleyicileri. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Ane, Bağdat'ta bir uçurum, yar yani. Ane. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Demek ki ana değil, Bağdat'ta bir uçurum, yar manasına geliyor. Evet, şimdi iki bölümümüzü geride bıraktık. Yarışmalarımızı kazananları söyledik. Efendim yanlış bilinen deyimlerimizi söyledik. İstanbul'la ilgili deyimlerimizi söyledik. Evet, bugün nerelere gezeceğiz? Bakalım bugün farklı olarak İstanbul'un sırlarında neleri göreceğiz? Programımızın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İstanbul'da ayak izini biliyorsunuz. Nakşikadem var. Değişik camilerde sakalı şerifi var, biliyorsunuz. Peki, biliyor musunuz Resulullah aleyhissalatü vesselamın acaba İstanbul'da el izi var mı? Aman hocam, hiç duymadık diyeceksin. E tabi duymadığınız için zaten buradayız, onun için anlatıyoruz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin el izi İstanbul'dadır. Şaşırmayın, şimdi açıklayacağım neden olduğunu. Ama nasıl, hemen görelim. Yok, biraz dinleyin, sakin olun, bir anlatalım. Neredeymiş bu el izi? Önce şöyle bir hikayesini anlatalım. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hatırlayın, çocuk yaşlarda nereye gitmişti? Amcasıyla birlikte Şam'a ticarete gitmişti ve orada Rahip Bahira ile karşılaşmıştı. Rahip Bahira onu görmüş değil mi? O dönemde amcasını da uyarmıştı. Ve Rahip Bahira'nın bulunduğu kilise, değerli dinleyicilerimiz, şu anda da Şam'dadır, Şam'ın yakınındadır. Tur-i Sina Kilisesi'dir. Turi Sina Kilisesi'dir. Zamanla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Resulullah Efendimiz risaletle müjdelenince, peygamber olup göreve vazifesine başlayınca bu bölgeden de yani Medine'den de rahipler geliyor Resulullah Efendimizle görüşmeye, konuşmaya. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ve 3-4 gün boyunca Resulullah Efendimizle görüşüyorlar, karşılıklı olarak görüşmeler ve sonunda tabii ayrılıyorlar. Ayrılma sırasında o kadar farklı oluyor ki tartışmalar geçiyor tabii. Resulullah Efendimiz o giden 3 tane rahibe bir hediye veriyor. Bir kağıt veriyor. Kağıtta şu yazıyor: emanname. Yani diyor ki İslam ileride genişleyecek, daha da büyüyecek. Sayı, Müslümanların sayısı inşallah artacak. Sizin bu bulunduğunuz belgeye, bu bölgeye yani Turi Sina Kilisesi'ne dokunulmasın. Turi Sina Kilisesi eman verilmiş kilisesidir. Her kim benden sonra buraya gelir ulaşırsa bu kilise muhafaza edilsin, dokunulmasın şeklinde böyle bir emanname veriliyor. Şimdi bunu alan rahipler çok şaşırıyorlar ve bunun üzerine bir el işareti koyuyorlar. Kilisenin kapısına bunu asıyorlar. Yani eman verilmiş bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından izin verilmiş bir kilise. El iziyle oraya konuyor. Kilisenin üzerine büyük bir efendim mermer parçasıyla işareti konuyor. El izi. Kilisenin kapısına asılıyor. Kilise nerede? Suriye'nin yakınında, Şam'da, Turi Sina Kilisesi. Ve 1517 Yavuz Sultan Selim, değerli dinleyicilerimiz, Mısır'a gidiyor biliyorsun. Mısır dönüşte buraya uğruyor ve bu kiliseyi, evet bu kiliseyi, hangisini? Turi Sina Kilisesi'ni birebir naklediyor, buraya naklediyor. Aynısını yaptırıyor. Nerede? Şu anda gidip görebilirsiniz. Fatih ilçesinde, Fener mahallesinde, Fener Balat arasında yine aynen durur. Turi Sina Kilisesi'dir. Bugün halk arasında Demir Kilise denen yerin hemen ortasındadır. Deniz kenarında, Halice yakın. Turi Sina Kilisesi. Evet hocam, nedir? Evet, bu kilisenin özelliği. Bu kilise Rahip Bahira'nın ibadet yaptığı bulunduğu kilisedir. Adı Turi Sina'dır. Evet, özelliği nedir? Kapısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eman verdiği o el işareti bulunmaktadır. Biz bu, peki gidip görebilir miyiz bu Turi Sina Kilisesi'ni? Evet, görebilirsiniz. Peki bu el işaretini görebilir miyiz? Göremezsiniz daha sonra. Çünkü taş korunmak amacıyla şu anda Patrikhane'nin bahçesinde koruma altında duruluyor. Evet, kilisemizin de özelliği ya da bu işaretin özelliği nedir? Resulullah Efendimiz'in o kiliseye vermiş olduğu önem, yani bir vefa duygusu. Onu anlatmak istiyorum. Vefa ve Yavuz Sultan Selim'in de bunu aynen buraya getirmesi, o vefayı devam ettirmesi. Bakın ne yapıyor? Onlara, Rahip Bahira'ya aradan seneler geçmiş. Bugün hala biz hatırlıyoruz. Niye? Resulullah Efendimiz'i koruduğu için, amcasını uyardığı için. Evet, Resulullah Efendimiz'in elizi demek ki o verdiği emanname diyelim. Neredeymiş bu kilise? İstanbul'da Turi Sina Kilisesi'nin duvarındaymış. Ama düşmesin diye muhafaza altına alındı da şimdi Patrikhane'nin bahçesinde. Evet, geçtik Turi Sina Kilisesi'nden sonra. Başka bir yere gidiyoruz efendim. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sizi götüreceğim bugün. Pasaportlarınızı hazırlayın. Şaşırdınız mı? Hocam İstanbul'dayız, ne pasaportu? Yurt dışına mı çıkacağız? Yok, yurt dışına çıkmayacaksınız ama bu götüreceğim yere girmeniz için sanki pasaport şart gibi. Nereye gideceğiz? Taksim'e çıkacağız. Taksim'de nereye gideceğiz? Arka değerli dinleyicilerimiz, orada bir konsolosluk var. Alman konsolosluğuna gireceğiz. Allah Allah. Alman konsolosu ne var ki? Taksim'den Gümüşsuyu'na doğru inerken sağda bulunan, şu an Alman konsolosluğu olarak kullanılan bina eskiden büyük bir mezarlıktı. Sevgili dinleyicilerimiz, evet. Orası çok büyük bir mezarlıktı. Ayazpaşa Mahallesi olarak biliniyordu burası. Bu mahallenin büyük bir bölümü mezarlık olduğu için Taksim'den daha yakın bir bölge olan o bölgede Hristiyanlara da bir mezarlık yeri tahsis edilmişti. Sol tarafı da, bu tarafta da Müslüman mezarlığıydı. Burası 1874 yılında Alman İmparatorluğu'na satıldı. Konsolosun bahçesinde de halen Silahdar Ali Ağa ve ailesi mezarları bulunmaktadır. Yani siz buradaki ecdadı bugün ziyaret etmek isteseniz içeriye giremezsiniz. Efendim içeride mezarlık var, ben bir Fatiha okuyacağım deseniz, hayır. Önce Alman Konsolosluğu'ndan telefon açacaksınız, randevu alacaksınız, müsaade alacaksınız. Size bir gün tayin edecekler. O günde yanınıza bir görevli verecekler. Bugün Taksim'de Alman Konsolosluğu'nun arka bahçesinde olan o mezarlığı gidip ziyaret edebilir. O Silahdar Ali Ağa ve ailesini ne yapabiliriz? Görebilirsiniz. Müslüman mezarlığı dediğim gibi orada 1874'ten beri ne yapıyor? Orada devam ediyor. Hocam dışarıdan göremeyiz mi? Dışarıdan da parmaklar arkasından, uzun parmak arkasından görebiliriz. Ama eğer bu İstanbul'un Taksim'inde Alman konsolosluğu içerisinde bulunan bu Müslüman mezarlığını, bu aileyi, Silahdar Ali Ağa ve ailesini görmek istiyorsanız, dediğim gibi konsolosluğa telefon açıp ya da e-mail ile telefon açıp randevu alıp ondan sonra girebiliyorsun. Yani bir nevi pasaportla mezarlık ziyaret edeceksiniz İstanbul'da. Evet, bu da bakın İstanbul'un başka bir ilginç, başka bir sırları değerli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz şimdi başka bölüm. İstanbul'da özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın selamıyla yapılan bir cami var. Allah Allah, neresiymiş bu? İstanbul'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın selamıyla yapılan bir cami var. İstanbul'un bilinmeyenle ilgili özellikle tarihi ayrıntıları anlatıyoruz biz programımızda. Efendim, bugünkü camimiz Hekimoğlu Ali Paşa Camii. Evet, bu caminin yapılmasına sebep ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamı. Cami nasıl mı yapıldı? Sultan 3. Osman'ın padişahlığı döneminde 1754-57 yıllar arasında oluyor bu. Sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamıydı. Oldukça dindar bir kimseydi. Özelliği nedir bu zatın? Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamı, oldukça dindar. Ali Paşa zamanında bir tüccar iflas ediyor. İflas ediyor ama nasıl durumdan çıkacak, sıkıntı durumdan çıkması için müracaat ettiği bütün kapılar yüzüne kapanıyor. Adamcağız çaresiz haldeyken bir gece rüyasında peygamberimizi görüyor. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüyor. Ona diyor ki git Ali Paşa koluna, o Allah'ın makbul koludur, benden selam söyle, sana 100 altın versin diyor. Adam diyor ki ya Resulallah, ben Aleyhisselatü Vesselam'a selamını iletirim ama o beni, bana nasıl 100 altın verecek, nasıl, bana inanmaz ki diyor. Doğru değil mi, rüyada diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam git Ali Paşa'ya söyle sana 100 altın versin, bu sıkıntıdan kurtul diyor. Ya Resulallah, nasıl diyeyim, desem inanır mı? Diyor ki ona, sana inanması için ben sana belge vereceğim. Ali Paşa bana her akşam 100 salavat-ı şerif okurdu ama geçen perşembe akşam okumadı. Bunu ona söylersen sana inanır diyor. Gerçekten de o adam sabah Ali Paşa'ya gidiyor. Diyor ki böyle böyle, ben gece Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm. Bana böyle dedi, 100 altın vereceksin. Delili de belgesi de şu. Sen her gece Resulullah Efendimiz'e 100 salavat-ı şerif okuyormuşsun. Geçen perşembe salavat-ı şerife okumadın diyor. Adam tabii o kadar şaşırıyor ki, hem Resulullah Efendimiz'in gönlünde olmak, hem onun dilinde olmak, bu şekilde bir selam getirilmiş olması, hem de ikaz edilmesi. Selavat-ı Şerife'yi unutmuş. Bakın ne kadar önemli. Selavat-ı Şerife'yi okunmanın önemi. Her gün diyor, sen unutur yapardın, 100 tane diyor, unuttun diyor. Çok seviniyor, çok şaşırıyor. Adama tekrar tekrar rüyasını anlatıyor. 100 altını tabii kendi veriyor kendisine. Ve 7 defa tekrarlatıyor arkadaşlar, değerli dinleyiciler. 7 defa. Niye? Yok diyor, sakın ha yanlış anla, inanmadığım için değil. Ve 700 altın veriyor ona. Böyle bir müjdeyle müjdelenmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rüyasında diyor ki git filana, Hekimoğlu Ali Paşa'ya söyle. Selavat-ı Şerife'si unuttu. İşte bu cami, Hekimoğlu Ali Paşa Camii, bu müjde üzerine yapılmış olan bir camidir. Hekimoğlu Ali Paşa Camii. Mimarı Davut Ağa'ya yaptırmıştır. Bu camimizin peki güzel, yani Selavat-ı Şerife ile yapılan camimiz Hekimoğlu Ali Paşa Camii. Peki bu caminin başka bir özelliği daha var mı? Evet, iki özelliği daha var. Lütfen dikkatli buyuralım. Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin Selavat-ı Şerife ile yapılan, yani müjdeyle, Resulullah Efendimiz müjdesiyle yapılan caminin iki özelliği daha var. Bir, bu camide 3 adet itikaf odası var. İtikaf. Ne demek itikaf? Ramazan'ın son 10 gününde ne yapılır? Müslümanlar oraya girerler. 10 gün boyunca itikafta bulunur. Evet, buranın özelliğine, burada İstanbul'da sadece bu camide değerli dinleyicilerimiz, hanım kardeşlerimize ne yapar? İtikafa girebiliyor. Ramazan'ın son 10 günü itikafa giriyor. 3 adet itikaf odası bulunuyor. Bu özellikle başka bir özelliği de burada hanımların da itikaf için yerlerinin olması. Sadece Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde. Bu caminin başka bir özelliği özellikle minaresinde güneş saati bulunmasıdır. Evet, minaresinde güneş saati. Yine bu caminin çinileri özel bir çinidir. Tekfur Sarayı'nda, bugünkü Edirne Kapı tarafında bulunan Tekfur Sarayı'nda kurulan Çin atölyesinden yapılmıştır. Yani İstanbul'dan yapılmıştır bu caminin çinileri. Evet, Ali Paşa'nın, özellikle Hekimanül Paşa'nın çok önem vermiştir bu caminin yapılmasına. Bizzat başında durmuştur. En büyük özelliği neymiş? Resulullah Efendimiz'in müjdesiyle yapılmış. Güneş saati var minaresinde ve 3 adet itikaf odası var. Bunlardan bir tanesi nedir? Hanımların itikafa girmesi için hazırlanmış, yapılmış. İçerideki Çin'in özelliği de nedir? Bu Çinilerde İstanbul'daki Tekfur Sarayı'nda bulunan Çin atölyesinde yapılmış olmasıdır. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün farklı yerlere gittik. Resulullah Efendimizin el izinden bahsettik. Tur-i Sina Kilisesi. İstanbul'da pasaportta girilen mezarlık var mı dedik. Evet, Alman konsolosluğundaki Müslüman mezarını anlattık. Ve Peygamberimizin selamıyla yapılan Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ni anlattık sizlere. Başta ne mi yaptık? Yarışmacılarımızı, kazananları söyledik. İstanbul deyimlerinden bahsettik. Ve geldik programımızın birinci bölümünün sonuna. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde bakalım İstanbul'un sırları neler anlatacak size. Bizden ayrılmayın lütfen. Tekrar merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Erkam Radyo dinleyicileri. İkinci bölümümüzde tekrar sizlerle birlikteyiz. İstanbul'un sırları devam ediyor. Yarışmamız başlıyor. Bu haftaki sorularımız nelermiş bakalım. Geçen hafta kazananları söylemiştik. Bu haftanın soruları hazır mıyız? Bu haftanın İstanbul'un sırları yarışma soruları geliyor. Kazananlara yine 5 adet kitabımız var. İbret ışıklarını göndereceğiz kitabımızdan. İnşallah doğru cevapları hepiniz bilirsiniz. Kura çekiyoruz. Kura'da kazanan 5 kişimize de kitaplar Erkam Yayınları tarafından gönderiliyor. Geçen haftanın sponsorunu söylemiştim. Bu hafta bakalım kim sponsor olacak. 5 adet kitabımızı göndereceğiz. Evet, sorularımız geliyor. Birinci sorumuz. İstanbul'un ilk kadısı, İlk belediye başkanı kimdir? İstanbul'un ilk kadısı, ilk belediye başkanı kimdir? İpucu vereyim mi? Un kapanı imeçe blokları diyeyim, anlarsınız. İkinci sorumuz geliyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'a almayan askerin adı nedir? Un kapanında onun adıyla da yapılmış bir cami var. İpucu: Kütahyalı dersem hatırlarsanız, memleketi Kütahya. Üçüncü sorumuz geliyor. İlk uçak şehitlerimizin adına dikilmiş olan ve kırık mum şeklinde anıtın tam adı nedir? Tekrar ediyorum. İlk uçak şehitlerimizin adına dikilmiş olan ve kırık mum şeklindeki anıtın tam adı nedir ve yeri nerededir? Bu anıtın tam adı neymiş, yeri nerededir? Soruları hızlıca tekrar edeceğim. Birinci sorumuz, İstanbul'un ilk kadısı, ilk belediye başkanı kimdir? İkinci sorumuz, Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'a almayan askerin adı nedir? Un kapanında onun adıyla yapılmış bir camisi vardı. Üçüncü sorumuz, ilk uçak şehitlerimizin adına dikilmiş olan ve kırık mum şeklindeki anıtın tam adı nedir, yeri nerededir? Evet, bu haftaki sorularımız bunlar. Cevapları bekliyoruz. Nereye göndereceksiniz? sarrafoglufahri@gmail.com adresine bekliyoruz. Sarrafoğlu Fahri, Sarrafoglu, yumuşak G yok, dikkat edin. Sarrafoglu Fahri @gmail.com'a soruların cevaplarını bekliyoruz. Kazananlara inşallah kitabımızı göndereceğiz diyoruz. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yine ilginç ve farklı bir yere geldik. Sizi nereye getirdim? Şu anda neredeyiz? Nur Osmaniye Camii'nin arka bahçesindeyiz. Efendim, Nur Osmaniye Camii'nin... Hayır, Nur Osmaniye Camii'ni anlatmayacağım. Burada iki tane türbe var, o türbeyi anlatacağım size. Efendim, bu türbe nedir türbenin özellikleri? Bu türbede iki tane padişah türbesi. Evet, iki tane padişah türbesi ama türbenin içi boş. Yanlış duymadınız, evet. Nur Osmaniye Camii, Osmanlı Camii mimarisinde yapımında ilk demir kullanılan, ilk barak üslubundaki camidir. Camimizin özelliği bu. Ama özellikle 3 boyutlu bezeleri önemlidir. Bu camiyi kim yaptırmıştı? 1. Mahmut. Kendisi için yaptırmıştı. İlk türbeyi de 1. Mahmut kendisi için yaptırıyor. Ama ne oluyor? Cami tam bitmeden vefat ediyor. Yerine geçen, 1. Mahmut'tan sonra yerine geçen, aradan tabii zaman, 3. Osman camiyi tamamlıyor. Ama 3. Osman ne yapıyor? 1. Mahmut'u buraya defnedilmesine müsaade etmiyor. 1. Mahmut ne yapıyor? Başka bir yere defnediliyor. Yerine 3. Osman camiyi tamamlıyor. O da türbeyi yaptırıyor. Fakat türbe 3. Osman'dan sonra ne yapıyor? Vefat ettikten sonra 3. Osman da buraya konuluyor mu? Hayır. Maalesef 3. Osman da ne yapıyor? Buraya konulmuyor. Bu sefer 3. Osman'ın yerine geçen 3. Mustafa buraya defnedilmesine müsaade etmedi. Onu da yine Hatice Turhan Sultan'ın yani yeni camideki türbesine defnettirdi. Yani bir camimiz var. Nur Osmaniye Camii. Avlusunda arka bahçesinde 2 tane padişah türbesi var. Ama içinde ikisi de boş. İçinde de padişah yok. Ne 1. Mahmut var ne 3. Nur Osmaniye, 3. Osman var yani Nur Osman dediğimiz. Nerede bunların türbeleri? Eminönü'ndeki Valide Türbesi'nde yani Hatice Turhan Sultan Türbesi'nde yaptırılmamış ama içeri ibretle duruyor. Birinci camiyi yaptıran, 1. Mahmut başlatan, bitiren 3. Osman, ikisinde türbeleri yok. Evet, ilginç değil mi? Nur Osmaniye Camii ve Nur Osmaniye Camii içerisinde boş olan padişah türbeleri. Şimdi başka bir yere geliyoruz. Süleymaniye'yi biliyorsunuz. Ayrı bir özellikle Süleymaniye'yi anlatacağım ben size ama Süleymaniye'nin bahçesinde bulunan girişinde daha dışarıdan gelirken böyle Vezneciler'den geldiniz. Süleymaniye Camii'ne gireceksiniz. Kapıda sizi bir şey karşılar. Böyle farklı. Sanki şöyle düşünürsünüz. Ya Süleymaniye çok güzel. Mimari tarzı çok güzel ama bu eser sanki olmamış. Bu eser sanki Süleymaniye Camii'nin uslubuna aykırı gibi diyecek size bir şey karşılar sizi. Nedir o karşılayan? Evet, çeşme. Süleymaniye Camii'nin kapısında bulunan, ana giriş kapısında bulunan bir çeşme vardır. Bu çeşme farklı bir üslupta yapılmıştır. Farklı bir tarzdadır. Bir kere şöyle uzaktan baktığınız zaman çeşme neye benzer? Çadıra benzer. Evet, çadıra benzer ve çeşmenin sadece bir tane giriş yeri vardır, filkesi vardır. Yani su oradan akar. Diğer çeşmelerde düşünün, meydan çeşmesinde her tarafından su akması lazım. Ama Süleymaniye Camii'nin girişinde bulunan ve çadır motifiyle yapılmış, çadır üslubuyla yapılmış olan bu çeşmemiz farklıdır. Farklı neden mi? Farklı şundan. Bu çeşmenin bulunduğu yerde, değerli dinleyicilerimiz bakın, bu çeşme niye yapıldı, neden çadır şeklinde yapıldı? Ve neden sadece diğer taraflarına değil de sadece ön tarafında çeşme var, su akıyor. Şundan dolayı. Süleymaniye Camii yapılırken çalışanların her gün maaşı yani aldıkları yevmiyesi çıkışta mutlaka verilir. Yok efendim ben yarın gelir alırım, haftalık alırım, aylık alırım, yok. Yarına çıkacağım belli mi? Hak geçmesin diye her gün çalışanların hatta hayvanların da hakları ne yapılır? Ödenir. Nerede ödenir? İşte bugünkü çeşmenin olduğu yere çadır kuruluyor. Çadırda herkes, ustalar, işçiler, çalışanlar, hayvan sahipleri gelip ücretini alıp gidiyorlar. Bu çeşmeye ne diyorlar? Bu çadırın olduğu yere ne diyorlar? Çadırın adı o dönemde hesap çeşme, hesap çadırı diyorlar. Muhasebe. Yani şantiyenin muhasebesi neresiymiş? Bugünkü var ya hani efendim fasulye satan lokantacının olduğu yer, Süleymaniye Kütüphanesi'ne giriş olan yer, sağ tarafımızda İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer, aşağı doğru giden, işte tam ortada duran meydandaki çeşmenin olduğu yerde oranın adı hesap çadırıymış, muhasebeymiş. Cami bittikten sonra diyorlar ki çalışanlar ve oradaki uğraşanlar, efendim çok güzel, camide güzel eserler yapıldı. Etrafta hastane var, darüşşifalar, darüziyafeler var, medreseler var. Bizim için de bir şey yapsanız, bir hatıra. Mimarsına rica ediyorlar. O da tabii kabul ediyor. Ve bugünkü adına hesap çeşmesi dediğimiz, çadır biçiminde üslubunda yapılmış olan bu çeşmeyi yapıyor. Bu çeşmenin özelliği nedir? Aynı zamanda şimdiki sendika görevinde yapıyordu. Evet, işçilerin hakları bu çadırda korunuyordu. Hayvan hakları bu çadırda korunuyordu. Burada geliniyordu. Hak sahipli işçiler şikayetlerini burada dile getiriyorlardı. Hem maaşlarını, yevmiyelerini alıyorlar hem de varsa şikayetlerini bu çadırda dile getiriyorlar. İşte bizim için büyük bir semboldür değerli Erkam Radyo dinleyicileri. Süleymaniye Camii'nin girişindeki demek o çeşmenin adı neymiş? Hesap çeşmesiymiş. Bakın her şeyde vefa. Osmanlı'nın eserinde taş üstüne taş ne demiştim ben size? Bir mutlaka manası var, mutlaka bir uslubu, bir anlatımı var. İşte bu da Süleymaniye'deki hesap çeşmesinin hikayesi buymuş. Yevmiyeler buradan alınır, işçilerin hakları buradan korunduğu için hesap çeşmesi. Evet, giderken bundan sonra ne yapacağız? Farklı bir şekilde bakacağız. Geliyoruz şimdi farklı bir yere, özellikle İstanbul'da acaba nedir? Neler var farklı bir şekilde? İstanbul'un en büyük özellikleri yolda kalan. İstanbul'da geldiniz, yolda kaldınız. Ne demek? Yani İstanbul'da gece geldiniz, eyvah kalacak bir yeriniz yok. Yolda kalanlar için sabaha kadar açık olan cami var mı? Var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da öyle bir cami var ki var. Bu cami özellikle yolda kalmışların yani han veya günümüzdeki deyişle otel bulamayanların kaldıkları bir gece geçirdikleri bir cami. Caminin içine girildiğinizde bugün diğer camiler gibi değildir. Kadınlar mahvili olmadığını ve üst katında olmadığını göreceksiniz. Peki bu camimizin adı nedir ve nerededir? Özelliği neymiş? Sadece yolda kalmışlar burada kalıyordu. Evet, hemen yerini söyleyelim. Belki burada oturanlar varsa, bu cami böyle mi bir camiymiş diye anlarsınız ve başka bir özelliği daha var tabii buranın. İkinci özelliğini söyleyince biliyorum ki yarın sabah gidip sabah namazını orada kılacaksınız. Önce dur bakayım anlatayım da ben size bu caminin neden böyle olmuş. İstanbul, Fatih ilçesi Muratpaşa semtinde bulunan, kendi adıyla alınan Muratpaşa Camii. Evet, Muratpaşa Camii hemen bugün Vatan Caddesi'nin Aksaray giriş tarafında yani metro, Aksaray metro girişindedir. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yolcular önce bu camiye uğruyor, elini yüzünü yıkadıktan sonra İstanbul sokaklarına gezmeye çıkıyorlar. Burada bir gece geceliyorlar. Çünkü o saatte nerede bulacaklar han, hamam ya da kalacak yerler, pansiyon? Burada geceliyorlar. Cami yaptıran Has Muratpaşa. Fatih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış. O dönemde İstanbul'a yeni gelen Türklerin kalacakları bir yerler olmadığı için kendilerine bir yer bulana kadar bu camide 3 gün boyunca yatıp kalkıyorlardı. Zaten yaptıran Has Muratpaşa da bu şekilde vasiyet ediyor. Burada diyor kalabilir. Çünkü lütfen ben şu anda radyoda anlatıyorum size ama camiyi tam size çizemem resmini. Gidip görürseniz caminin üslubu, girişi, efendim namaz kılan mahalli biraz farklıdır. Dediğim gibi üst kat mahvil yoktur. Kadınlar mahveli yoktur. Dış caminin avlusu farklıdır. Ve oldukça yüksektir caminin içerisine girdiğiniz zaman. Sebebi de nedir? Burası sadece namaz kılmak için değil, kalan insanların gelip de burada 3 gün boyunca kalmaları için ya da bir gece kalmaları için yapılmıştır. Caminin başka bir özelliği, değerli dinleyicilerimiz, şimdi söylüyorum burası önemli. Onun için dedim yarın sabah gidersiniz buraya namaz kılmaya diye. Neymiş özelliği? Hızır Aleyhisselam'ın burada sabah namazını kıldığı kuvvetli rivayet ediliyor. Has Muratpaşa o dönem Uzun Hasan'la yapılan savaş sırasında yaralanıp şehit düşmeden önce Hızır Aleyhisselam rüyasında görür. Ve ondan İstanbul'da yaptırdığı camiye gelmesini ister. O da üzülmemesi için ona bu camide 5 vakitin birinde muhtemelen sabah namazında diyor burada kılacağım diye söz veriyor. Ölmeden önce Has Muratpaşa şehit olmadan önce Hızır Aleyhisselam'ı görüyor. Ondan rica ediyor benim bu camimde diyor namaz kılar mısın? O da ona söz veriyor. Evet diyor sabah namazını senin caminde kılayım diye. Uzun müddet Osmanlı döneminde sabah namazını cemaatler özellikle gelip burada dua ederler. Neredeymiş bu camimiz? Hızır Aleyhisselam'ın sabah namazını rivayet üzerine tabii kıldığı yer neresiymiş? Muratpaşa Camii, Vatan Caddesi'nin girişindeki metronun karşısındaki Muratpaşa Camii. Yine bu camimizin başka bir özelliği daha var. Az önce söylemiştim, Hekimoğlu Ali Paşa'da vardı, minaresinde vardı. Neydi o da? Güneş saati. Ama ilk güneş saati yine minare duvarında, burada da Muratpaşa Camii'de de var. İstanbul'da özellikle güneş saati çok önemlidir. Fatih Camii'de var. Hekimoğlu Ali Paşa söyledik. Muratpaşa'da camide de var. Muratpaşa Camii'nin özelliği tekrar edelim. Fatih ilçesinde, Vatan Caddesi'nin girişinde Muratpaşa semtinde oluyor. Yolda kalmışlar için yapılmış bir cami ve Hızır Aleyhisselam'ın gelip burada sabah namazı kıldığı da rivayet ediliyor değerli dinleyicilerimiz. Başka ilginç eserlerimiz var, devam ediyor. İstanbul'un acaba en eski camisi hangisi? Ona doğru bakalım. En eski camisi hangisi diyeceksiniz ki, hocam sorulur mu? İşte anlattınız ya geçen hafta. Tabii ki İstanbul'un en eski camisi, yani padişahların yaptırdığı en eski cami nedir? Duyar gibiyim sesiniz. Efendim? Fatih Camii diyorsunuz değil mi? Ama Fatih Camii de ne demiştim? Fatih Camii'nden elimizde bugün kalan sadece girişteki şadırvan ve minarelerin bir kısmıyla duvar kısmı kalmış demiştim. Depremden sonra 3. Mustafa tamamen yeniledi onu. Dolayısıyla en eski İstanbul'un padişah tarafından yapılmış en eski camisi hangisiymiş? Beyazıt Camisi. Evet. En eski cami Beyazıt Camimiz. Çünkü elhamdülillah Beyazıt Camimiz yapıldığı tarihten beri bugün bile elhamdülillah ayakta duruyor. Depremden herhangi bir şekilde etkilenmemiş. En eski ve güzel üslubuyla devam ediyor. Bugün de restorasyonu devam ediyor. En eski padişah camisi Beyazıt semtinde bulunan Beyazıt Camii'dir. Peki buranın özelliği nedir? Özellikleri var Beyazıt Camii'nin değerli dinleyicilerimiz. Beyazıt Camii'ne lütfen gidenler bir daha baksın veya internetten bakın görün. İki minare arasındaki uzaklık biraz farklıdır. Neden acaba? Diğer camilere bakarsanız Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Yavuz Selim, Sultanahmet minare aralıkları belli mesafeyle yapılmıştır, eşittir. Belli bir ölçüyle yapılmış ama Beyazıt Camii'nin minarelerindeki uzaklık çok farklıdır. Çok uzaktır. Sanki aralarında çok büyük mesafe vardı böyle baktığınız zaman. Neden acaba Beyazıt Camii'nin minareleri farklı? Ama önce başka bir hikayesi var, onu anlatalım. Evet, en eski camimiz demek ki padişahlar tarafından yapılan Beyazıt Camii'ymiş. Bir, mimarın Kabe'yi görmesi. Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan bu cami, Evliya Çelebi'nin kitabında şöyle geçer. Bu caminin temeline başlandığında mimar başı padişahım mihrabı nice koyalım diye sordu. Sultan Beyazıt Veli ayağım üzere bas dedi. Sultanın ayağı üzere basınca Kabe-i Şerif'i gören mimar hemen Beyazıt Han'ın elini yüzüne sürüp ilk olarak caminin mihrabını yapar. İstanbul'da Beyazıt Camii yapılana kadar kıble tayini Mescid-i Evvel denilen İstanbul'da Kabe'ye en yakın cami olan Akbıyık Mescidi idi. Buradan esas alınırdı. Beyazıt Camii'nden sonra nereden ölçü alınmaya başlandı? Artık kıblenin tayini, ölçüsü, mihrabın konulması Beyazıt Camii'nin yapılmaya başlandı. Çünkü Beyazıt Camii dediğim gibi Kabe'ye en yakın olan, en düzenli, kıblesi en bilinen cami olarak bilinir. İlk namazı burada padişah kendisi kıldırıyor. Bizans devrinde özellikle Theodos Forumu olarak bilinen bu yerin en eski merkezlerinden bir tanesi ve buraya Beyazıt Camii yapılıyor. 1501-1506 yılında 5 yılda tamamlanıyor bu camimiz. Yine tabii ki üstadımız, seyyahımız, Allah rahmet etsin, Evliya Çelebi'nin aktardığına göre caminin açılış günü şöyle gerçekleşiyor. Padişah ne diyor? Sünneti terk etmeyen diyor. İkindi namazın sünnetini terk etmeyen buyursun geçsin namazı kıldırsın diyor. İlk namazı. Bekliyor, susuyor ama namazı çıkıp kendisi kıl. Diyor ki elhamdülillah diyor. İkindi namazı sünnetini hiç terk etmedik diyor. Ve padişah Sultan II. Beyazıt İlk Beyazıt Camii'nde namazı yine kendisi kıldırıyor. Geldik efendim diğer bir önemli özelliğine, minareler dedik. Minarelerin özelliği şu, birer şerefelidir. İki taş minaresi vardır. Minarelerin camiye değil, caminin iki yanındaki taphanelere yani misafirhanelere bitişiktir. Bu caminin minare arasındaki özellik, birinci özellik normalde camiye bitişik olması lazım. Ama caminin dışında taphane dediğimiz yani misafirhanelere bitişik. Bu nedenle arada 79 metre fark vardır. Ki bu şekilde bir cami Türkiye'de ve İstanbul'da başka bir yerde yoktur. Renkli taşlar ve küfi yazılarla bezeli minarelerden sağ tarafta olanı özgün süslemelerle büyük ölçüde korur. Ancak birkaç keş de onarım tabii geçirmiştir. Sağdaki minare Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek numunesi olarak da bugün bilinmektedir. Demek ki ne yapıyoruz? Bugün Beyazıt Camii'ne gittiğimiz zaman minaresine bakacakmışız. Allah Allah, minarenin bir tanesi farklıymış. Neymiş? Aralarındaki mesafe uzakmış. Diğer camilerdeki gibi camiye bitişik değil, caminin dışında taphanelere bitişikmiş ve 79 metre uzunluğu varmış aralarındaki uzunluk. Normal diğer minareler daha yakındır, daha kısadır. İstanbul'daki tek numunesidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte ne yapıyor? O sembolize ediyor, bezemeler özellikle, süslemeler. Caminin, Beyazıt Camii'nin başka bir özelliği de haremin sağ köşesinde bulunan hünkâr mahfili yer alıyor. 10 sütun üzerinde duran mahfile dışarıdan bir merdiven ve kapıyla giriliyor. Başka bir özelliği de caminin mihrap tarafında sağda ve pencere hizasında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış Sultan Beyazıt türbesi de bulunuyor. Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı türbede kızı Selçuk Hatun da burada yatıyor. Evet, Sultan Beyazıt Camii'mizin ya da İstanbul'daki Beyazıt Camii'nin özelliği minarelerindeki farklılıkmış. Lütfen bunlara da ne yapalım? Gidip kendimiz bizzat görelim değerli dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz İstanbul'un sırlarına. Efendim, farklı neler var özellikle İstanbul'da? Bir kütüphanemiz var. Son olarak bunu anlatıp programımızı nihayetlendirmek istiyorum. Engellilerin ayağına kitap götüren ilk kütüphane. Evet, İstanbul'da öyle bir kütüphane var ki değerli dinleyicilerimiz. Bu kütüphanenin özelliği şu, siz kitap okumak istiyorsunuz, engellisiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, hay hay diyor, sizin ayağınıza kitap gönderiyor. Ne zaman gönderiyor bunu, şimdi mi? 2015 yılında mı? Hayır. Hayır efendim, Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde kim yaptırıyor bunu? Bu kütüphanemiz ilk defa engellilerin ayağına kitap götürüyor. 1667'de bakın, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından kuruluyor bu kütüphanemiz. Köprülü Kütüphanesi. Nerededir yeri? Köprülü Kütüphanesi bugün Çemberlitaş'tan Sultanahmet'e doğru giderken sağ taraftadır. Sultan Abdülhamit Han Türbesi'nin, 2. Mahmut Türbesi'nin olduğu yerin hemen karşısındadır. Güzel, geniş bir kütüphane ve ilk defa kütüphane olarak yapılıyor. Dikkat edin. İstanbul'da böyle özel bir kütüphane ilk defa yapılıyor. Yaptıran da kim? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından kuruluyor. Engellilerin ayağına kitap gönderiliyor. Kim ki, bakın vasiyeti çok önemli. Diyor ki, kim ki İstanbul'da oturur da kitap okumak ister, lakin kütüphaneye gidecek ne imkanı ne de sıhhati müsait değilse ya da getirecek kimsesi yoksa veyahut vücudunun herhangi bir azasından engelliyse, kütüphanemiz derhal o kişiye istediği kitabı gönderecek, okuyunca da tekrar gidip alacak, başka istediği kitaplar varsa verilecektir. Allah Allah. İşte ecdadın ilme verdiği önem. İşte bakın kütüphanenin özelliği. İşte dedik, ne diyoruz? Hiçbir eser boş manasız yapılmamış. Özel efendim iş olsun diye yapılmamış. Arkasında mutlaka bir mana var. Bu kütüphanemiz neymiş? Köprülü Kütüphanesi. Yok, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Bu kütüphanenin başka bir özelliği daha var. Lütfen gidince gidip görelim bakalım. Yerini söylüyorum. Hemen Çemberlitaş'ta 2. Mahmut Türbesi'nin olduğu yere çok yakın. Bu kütüphanemizin özelliği aynı zamanda ilk ödünç veren kütüphanedir. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde 3000'e yakın yazma, 1500'e yakın basma eser bulunan kütüphanenin başka özelliği ise sadece engellilerin ayağına kitap götürmekle kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul'da ilk defa bir kütüphane okumak isteyenlere 15 gün süreyle ödünç olarak kitap veriyor. Daha o tarihe kadar yok böyle. Gidiyorsunuz kütüphaneye, okuyorsunuz, bırakıp geliyorsunuz. Ertesi gün tekrar. Ama bu kütüphane yapıldığı zaman ne yapıyor? 1667'den itibaren okumak istiyorsunuz. Orada vaktiniz yok. Alıp eve götürebiliyorsunuz. Okuyabiliyorsunuz 15 gün süreyle. Nasıl, kim alıyor bunu? Kimler alabilir? Osmanlı vatandaşı olan, İstanbul'da ikamet eden, ikamet kâk senediyle gösterdiği takdirde buradan evde okumak üzere kitap alabiliyor. Fakat bu değerli el yazmaların, nadide eserlerin eve götürülmesine herhangi bir hasar olmaması için de kitap yalıları neyi veriliyor? Kopyaları veriliyor. Asılları burada kalacaktı. Eğer ki kitaba bir zarar gelirse, kitap bedeli okuyan kariden ne yapılıyordu? Alınıyordu. Bu kütüphanenin özelliği nedir? Bakın, vakıf kütüphanesi, kütüphanedeki çalışanların maaşları çok yüksekti. Yüksek olmalıydı. Çünkü hem kitabı sevecek, kitaba saygı duyacak, hem de ne yapacak? Engellilerin ayağına kitap götürecek. Kütüphanenin kurucusu, bahanesi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, burada çalışanların sadece kitapla ve kütüphaneyle uğraşması için babasının vasiyeti üzerine yüksek maaş verilmesini vakıf senedine koyduruyor. Ne kadarmış? Mesela bir tane maaş okuyalım. Birinci hafız kütübün 7,5, ikinci ve üçüncü hafız kütübün 3.75 kuruş olarak aylık ücretleri. Devrin rayicine göre bakarsak 20-30 daha yüzde neymiş, fazlaymış burası. Evet, tekrar edelim. Demek ki engellilerin ayağına kitap götüren ilk kütüphanemiz Fazıl Ahmet Paşa'nın yaptırmış olduğu Köprülü Kütüphanesi ve yine ilk defa ödünç olarak kitap veren yer de Köprülü Kütüphanesi'ymiş. Hızlı mı geldik? Bugün biraz hızlı gezdik değil mi? Değerli dinleyicilerimiz, yine programımızın sonuna geldik İstanbul'un sırlarında. Neler gördük? Pasaportta girilen mezarlığı gördük. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam el izini gördük. Efendim, Resulullah Efendimiz yine selamıyla yapılan Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ni anlattım. Minareleri farklı dedim efendim. Beyazıt Camii'ni anlattım. Engellilerin ayağına kitap götüren kütüphane dedim. İlk kütüphane dedim. Köprülü Kütüphane sizlere anlattım. Yarışma sorularımı sorduk. Evet. Bizlere vakit ayırdınız. Arabanızda, evinizde, yemek yaparken, yolda dinlerken veya şu anda belki misafirliktesiniz. Belki hala işten çıkmayanlar var. Dinliyorlar veya internetten bizi dinliyorlar. Hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler diliyorum. Efendim, bir teşekkür de Azerbaycan'a göndermek istiyorum. Almanya'ya göndermek istiyorum. Bizi oradan aradılar, dinliyorlar. Sesimiz oraya gidiyormuş. Azerbaycan'dan sayın hocamız, değerli abimiz Ahmet Tecim abimize teşekkür ediyoruz. Sesimiz oraya duyulmuş. Almanya'daki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hocam, buraya gelmez misiniz diyorlar. Ama sesimiz gidiyor, ne güzel gitmişiz. Oradaki kardeşlerimize ayrı ayrı sesimiz her nerede duyuruluyorsa efendim teşekkür ediyoruz. Ve son bir teşekkürümüzde Erkam Radyo'nun bu uydudan size gelene kadar çalışan, emeğe geçen herkese, yayın yönetmenimize, efendim teknik ekibimize ayrı ayrı teşekkürler, gönül dolu sevgiler. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.